Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1400, Hicri Kameri 22, Cemadi Usani 1443 ve Miladi Takvimle 25 Ocak 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamleni, arkadaşım Ahmet Eşel ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, ne doğu ne batı siyasetinin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Gaz kıtlığı sebebiyle Türkiye'de elektrik üretimi ciddi şekilde azaldı. Yunanistan'dan Türkiye'ye hava sahasını ihlal ettiği suçlaması geldi. İşgal altındaki Kudüs'te bir Filistinli şehit oldu. NATO Akdeniz'de tatbikata başladı. Almanya'da üniversite bölgesinde silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bağımsızlık alanında ne doğu ne de batı siyaseti güçlü bir şekilde doğru yerindedir dedi. İRNA Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen İran ve Komşular Ulusal Konferansı'nın sonunda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Dış ilişkilerde bunu açıkça beyan ederiz. Hem doğu hem batı ile çalışıyoruz. Ama bağımsızlık alanında ne doğu ne de batı siyaseti güçlü bir şekilde doğru yerindedir. Emir Abdullahyan, İran ve Amerika arasındaki doğrudan görüşmelerle ilgili olarak da Amerikalılar sürekli doğrudan görüşmeler için çağrıda bulunuyorlar. Ancak vardığımız sonuçlarda henüz bu noktaya ulaşmadık dedi. Emir Abdullahyan 13. hükümetin temel önceliklerinden birinin komşularla işbirliğine ve etkileşime öncelik vermek olduğunu belirterek, hükümet mevcut kapasiteleri en üst düzeye çıkarmaya ve askıya alınan kapasiteleri hayata geçirmeye ve ülkelerle ikili ilişkileri optimize etmeye çalışıyor dedi. Emir Abdullahyan, İran ve Türkiye işbirliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşgabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede iki ülke Yüksek İşbirliği Komisyonu'nun Tahran'da düzenlenmesi kararı aldı. Bu toplantıyı düzenlemeyi umuyorum. Buna paralel olarak belki Astana üçlü toplantısını da düzenleyebiliriz dedi.
İran Dışişleri Bakanı dün gece attığı bir Twitter mesajıyla Hindistan Cumhuriyet Günü vesilesiyle Hindistan hükümeti ve halkını tebrik etti. 26 Ocak Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edildi. Hintliler her yıl bu günü çeşitli etkinliklerle kutluyorlar. Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı ülkenin anayasasının yürürlüğe girdiği tarihtir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken İranistan Cumhuriyeti'nin Hindistan ile ilişkilerini tamamen büyütme ve ilerleme kararlılığını vurguladı. Emir Abdullahyan pazartesi günü yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırma Merkezi'ndeki İran ve Komşular Ulusal Konferansı'nın oturum kulisinde Hindistan ve Sri Lanka'ya da gideceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hindistan ziyaretinin amacını açıklayarak şöyle dedi. Birincisi, meslektaşım son 4 ayda 2 kez İran'ı ziyaret etti. İkincisi, iki ülke arasında iyi siyasi ve iktisadi ilişkiler var. İki ülke arasında teknoloji işbirliği sürüyor, dedi.
Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Thijs van der Plas dün akşam İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagrikani ile İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana görüşmelerinin oturum kulisinde bir araya geldi. Hollanda tarafının talebi üzerine gerçekleşen bu görüşmede iki taraf ikili meselelerde dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldı. Dün Viyana'daki istişareler İran, Avrupa Birliği ve 4+1'den çeşitli düzey ve formatlarda heyetlerin katılımıyla 8. tur görüşmeler devam etti. Bu kapsamda pazar akşamı yapılan görüşmelerin ardından Viyana'daki Kuborg Otel'de İran, Avrupa Birliği ve 4+1 grubu delegasyon başkanları ve temsilcileriyle taslak metinleri gözden geçirmek ve görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Öte yandan bu toplantıya paralel olarak uzman toplantılar da yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti kıdemli müzakerecisi Ali Bagrikani ve Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora da dün akşam Kuburg Otel'de bir araya geldiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, pazartesi günü gazetecilere Viyana'da devam eden görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün Viyana'da tanık olduğumuz şey ilerlemedir, görüşmeler doğru yolda," dedi. Viyana'da İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan 8. tur müzakereler 27 Aralık 2021 pazartesi günü başladı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın dış ilişkilerini dengeleme stratejisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ali Şemhani dün Twitter hesabının yaptığı açıklamada, "Moskova, Pekin ve Viyana, İran'ın ulusal çıkarlarını güvence altına almada tamamlayıcı bir rol oynuyor. Saha ve diplomaside çifte standart ya da doğuculuk veya batıcılık ikisi de yanlış adreslerdir," dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca söz konusu yanlış siyasetlerin geçmişe yapıldığına işaretle bu tür siyasetler geçmişte dış politikanın işleyişini sınırlayan yanlış adresler olmuştur dedi. Şemhani'nin bu açıklaması geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Rusya ziyaretinin ardından geldi. İran Cumhurbaşkanlığı'nın siyasi yardımcısı Muhammed Cemşidi de Rusya ve Çin ile askeri işbirliği etkin bir şekilde devam ediyor ancak bu işbirliği tek taraflı değil ve İran diğer tarafların stratejisinde tanımlanan askeri potansiyeli sahip dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Şam'da İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği basın ateşeliğinin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, İran Büyükelçisi Mehdi Sobhani ile yaptığı görüşmede İran'ın teröristlere ve uluslararası destekçilerine karşı mücadelede Suriye halkını ve hükümetini desteklemedeki rolüne övgüde bulundu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin başta iktisadi olmak üzere her alanda daha da gelişmesini istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin aktif diplomasisine değinen Faysal Miqdad, Viyana'daki nükleer müzakerelerin başarılı olacağına ve baskıcı Amerika yaptırımlarının kaldırılacağına dair umudunu dile getirdi. İran'ın Suriye Büyükelçisi Sopani'de söz konusu görüşmede İran tarafının iki ülke arasındaki araştırmaları, anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla gelişeceğini umduğunu dile getirdi.
Çin'in Tahran Büyükelçisi İran'ın kış olimpiyatlarını Pekin'de düzenlenmesine verdiği destek için minnettarız dedi. Çin'in Tahran Büyükelçisi Hua, İranlı sporcuların Pekin kış olimpiyatlarını düzenlenmesine verdiği destek için İran'a teşekkür ederken, son haftalarda İranlı yetkililerin ve bazı İranlı uzmanların birçok ülkenin Pekin'in ev sahipliğinde olimpiyatların düzenlenmesini siyasileştirme girişimlerine karşı çıktıklarını gördük. Bu bizim için son derece değerlidir dedi. Çin'in Tahran Büyükelçisi 2022'de önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz şu ana kadar. Hangzhou Asya oyunlarının iptal edildiğini duymadım dedi. Çinli yetkili ayrıca ülkelerde COVID-19 hastalığının bitmediğini ve kış olimpiyatlarında virüsün yayılmasını önlemek için önlemler aldıklarını söyledi. Çin'in Tahran Büyükelçisi olimpiyatlarda bulunan sporcular ve personel için güvenli bir ortam sağlayabiliriz dedi.
İran milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nın son eleme turunda Irak'ı yenerse Asya'da Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmada tarihi bir rekora ulaşacaktır. İran milli futbol takımı Dünya Kupası eleme finallerinin 7. maçında 27 Ocak Perşembe günü Irak milli takımıyla karşılaşacak. İran milli futbol takımının teknik direktörü Dragan Skocic, öğrencileri bu maçı kazanırlarsa hatta berabere kalırlarsa bile 2022 Dünya Kupası'na derhal yükselecekler. Bu bir Asya ülkesinin son eleme turunda Dünya Kupası'na en hızlı yükselişi sayılacak. İran milli futbol takımı 2022 Katar Dünya Kupası elemelerinin 7. ve 8. haftalarda sırasıyla Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.
Türkiye'de 24 Ocak 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte koronavirüsten 156 kişi hayatını kaybetti. 401.636 test yapıldı. 67.023 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da pandeminin seyrine ilişkin olumlu tahminlerde bulundu. Örgütün Avrupa Direktörü Kulige, Omikron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin sona erebileceğini söyledi.
Türkiye'nin doğal gaz erişiminin azalmasının ardından elektrik santralleri zor duruma girdi. İSNA Ajansı'na göre Türkiye gaz arzındaki sorunlar nedeniyle Ankara sanayi merkezlerinin elektriğini hafta 3 gün kesme kararı alırken bu durum elektrik üreten jeneratörlerinde kapasitelerinin azalmasına ve böylece elektrik üretim seviyesinin düşmesine neden oldu. Türkiye'de sanayi sektörü ilk kez gaz ve elektrik tedarikinde böyle bir sorunla karşı karşıya kaldı. İlk kez bu kadar uzun süreli ve kapsamlı elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan sanayici şaşkın, üretimde ve ihracat taahhütlerinde adeta bir panik havası yaşadığı belirtiliyor. Geçen hafta sonu BOTAŞ'ın doğal gaz kısıtlamasının duyurmasının hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ TİAŞ'da sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayabileceğini açıklamıştı. Cumartesi günü uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TİAŞ tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken 72 saatlik kesintiye uyamayacakları için cezai müeyyidisi olacak denildi. Bazı sanayi bölgeleri kesintinin ardışık günlerde yapılması ve bu günlerde işçilerin yıllık izin kullanmasını sağlarken enerji yoğun sektörler fırınlarını durdurmamak için muafiyet istedi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2014'te 5.558 teröristin PKK terör örgütüne katıldığını söyledi. Soylu, Bugün bırakın katılımı, dağdaki silahlı eleman sayısı Allah'a hamdolsun 150'nin altına düştü dedi. İstanbul Berberler Odası'nın İstanbul Kongre Merkezi'ndeki olağan genel kurulunda konuşan Soylu, berber esnafının COVID-19 sürecinde zorluklarla mücadele ettiğini, bilim kurulunun ortaya koyduğu esasları da tam riayet ettiğini söyledi. Soylu, terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerine değinerek şöyle dedi. Sadece PKK ve IŞİD komşumuz olan iki ülkede devlet otoritesini yok etti. Her iki ülke topraklarının bir bölümünü bu terör örgütlerine kaptırdılar. Türkiye'den ise çakıl taşı bile koparamazlar. Türkiye'de eylem kabiliyetleri ve varlıkları bitme noktasına geldi. Bu arada Ankara'nın PKK ile mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye topraklarına zaman zaman düzenlediği saldırılar iki ülkenin ve uluslararası toplumun kınamalarına sebep oluyor.
Yunanistan Savunma Bakanlığı Ege Denizi'nde hava sahasının Türk Hava Kuvvetleri savaş uçakları tarafından ihlal edildiğini bir kez daha iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağının pazartesi günü Doğu Ege'deki Panagia Adası üzerinde uçarak Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan defalarca hava sahasının Türk insansız hava araçları ve savaş uçakları tarafından ihlal edildiğini iddia etti. İki komşu ülke sınır anlaşmazlıkları nedeniyle uzun süredir gergin ilişkilere sahiptir.
Terör rejimi İsrail işgal güçlerinin dün işgal altındaki Kudüs'te bulunan Kalendiye mülteci kampına yaptıkları baskında attıkları gaz bombalarıyla zehirlenen Filistinli gece saatlerinde şehit oldu. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre Kalendiye mülteci kampının ahalisinden olan 57 yaşındaki Fehmi Hamid, işgal güçlerinin bu kampa düzenledikleri baskında yoğun bir şekilde attıkları gaz bombalarının yaydığı zehirli gazdan etkilenerek olaydan birkaç saat sonra hayatını kaybetti.
Suriye kaynakları Haseke'deki IŞİD mahkumlarının Amerika birlikleri ve bağlı paralı askerleri tarafından nakledildiğini bildiriyor. Fars Haber Ajansı'na göre El Haseke eyaletindeki yerel kaynaklar pazartesi günü yaptığı açıklamada Amerika birliklerinin ve bağlı paralı askerlerinin IŞİD mahkumlarını El Sanayiye hapishanesinden Haseke'de bilinmeyen bir yere naklettiklerini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde IŞİD teröristleri Suriye Demokratik Güçleri ile çatışan grubun diğer üyelerini hapishaneden kurtarmak için El Sanayiye cezaevi önünde iki araca havaya uçurdu.
Irak kaynakları pazartesi günü Irak Halk Seferberlik Kurumu Haşi Şabi güçlerinin Kuzeybağdat'ın El Tarmiye bölgesinde IŞİD teröristleriyle çatıştığını bildirdi. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen bu terör örgütünün bazı üyeleri hala ülkenin farklı yerlerinde bulunmakta ve dağınık bir şekilde terör saldırıları gerçekleştirmekteler.
Birleşik Arap Emirliği'ndeki El Zafre Hava Üssü'nde konuşlanmış Amerika birlikleri, Yemen ordu güçleri ve halk komitelerinin saldırısı sırasında sığınaklara kaçtılar. El Miadi'nin bildirdiğine göre Amerika Batı Asya Hava Kuvvetleri Komutanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin pazartesi günü Abu Dhabi'deki El Zafre Üssü'nü hedef alması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Amerika kuvvetlerinin sığınaklara girdiklerini bildirdi.
Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir Amerikan uçak gemisi görev grubu tatbikat kapsamında NATO komutasına girdi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvveti Komutanlığı'na bağlı müttefik ülkelerin savaş gemileri ve Amerika'nın 6. filosu Akdeniz'de devriye görevi yürütüyor.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Heidelberg kentindeki Heidelberg Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Avrupa Birliği dün gece Burkina Faso'daki darbeyi kınayan ayrı ayrı açıklamalar yaptılar. Ülkede dün sabah Vagadugo'daki iki askeri kışıda sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana'da Batılıların propagandif çalışmalarının sürmesi etrafında. Viyana müzakerelerinin 8. turu İran, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil 4+1 heyetlerinin ve temsilcilerinin görüşmeleriyle bir aya yakın süreyi doldurmak üzere. Bu bağlamda İran baş müzakerecisi Ali Bakırikeni pazar günü Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu yardımcısı ve aynı zamanda kapsamlı ortak eylem planı COEP müzakerelerindeki Avrupa koordinatörü Enrico Mora ile görüşe Bakire ayrıca 4+1 grubu baş müzakerecileriyle de istişarelerde bulundu. Rusya'nın Viyana'daki baş müzakerecisi Mikhail Ulyanov bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada siyasi istişarelerimiz adım adım ilerlemekte. Biz ise katılımcılar arasında faydalı görüşmeler yaptık. Kuşkusuz ilerleme kaydedildi dedi. Ulyanov Twitter sayfasında ise şunları yazdı. Bu akşam İran, Avrupa Troikası, Rusya ve Çin'den temsilciler heyetlerin her düzeyinde bir araya geldi. Viyana görüşmelerin gündemindeki en önemli ve karmaşık konulardan birini ele aldık. Kuşkusuz ilerleme kaydedildi, tartışmalar ve taslaklar gündemde olacak. Başka bir tweette ise Rus yetkili şunları yazdı. Bu akşam İran heyeti başkanı Ali Bakırikeni ile Viyana görüşmeleri ilgili bazı konularda notları karşılaştırmak için ikili bir görüşme daha yaptım. Müzakerelerde ve istişarelerin ilerleme sürecinde olumlu gelişmeler ve işaretler söz konusu olmasına rağmen batılı taraflar bazı ilgisiz konuları ortaya koyarak gerçekleri ve olup bitenleri çarpıtmakla İran'a baskı yapıp taviz koparmaya çalışıyorlar. Batılı tarafların son günlerde İran üzerinden baskı yaratmak ve baskıyı arttırmak amacıyla gündeme getirdikleri konulardan biri de geçici bir anlaşma meselesi ve süre ve ultimatum belirlenmesi olmuştur.
Amerika merkezli NBC News'un bilgili kaynaklara dayandırdığı cumartesi günü haberine göre Rusya, Viyana görüşmelerinin ardından son haftalarda İran'a geçici bir anlaşma teklifini masaya koydu. Habere göre bu geçici anlaşma İran'ın nükleer programına bazı kısıtlamaların yeniden getirilmesi karşılığında yaptırımların sınırlı kaldırılmasını içerecek. Buna rağmen Viyana'da müzakerelerin yeniden başlamasından itibaren İran heyeti müzakerelerin makul ve mantıklı bir süreç olması gerektiğini, baskı altında devam edecek müzakerelerin herhangi bir şekilde kabul edilemez olduğunu ve tam tersi bir sonuç doğuracağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de daha önce şunları vurgulamıştı. Yaptırımların kaldırılması ve telafi edici önlemlerin alınması için karşı tarafa verdiğimiz taslaklar ve listeler temelinde müzakere ediyoruz. Temelde kademeli veya geçici anlaşma diye bir şey söz konusu değildir. Batılı tarafların geçici bir anlaşma konusunu gündeme getirmekteki hedeflerinden biri İran'ın nükleer kabiliyetlerini sınırlandırmaktır. Halbuki bilimsel ve araştırma başarılarını korumak olası bir anlaşmanın şartlarından biridir. Kesinlikle İran'ın araştırma ve geliştirme devam etme hakkı ihlal edilmemelidir. Dış politika uzmanı Abbas Aslani şöyle diyor. Batılılar müzakere sürecini aşındırarak İran'a COEP konusunda daha az taviz verebilmek ve İran'dan fazladan taviz koparmak için İran'ın nükleer kapasitelerini sınırlandırmaya çalışıyorlar. COEP ötesi avantajlar almak istiyorlar ancak geçici anlaşma doğrulanamaz ve asla garanti edilemez. Doğal olarak geçici anlaşma konusu İranlı müzakerecilerin gündeminde asla yer almıyor. İran heyeti kalıcı, güvenilir ve kesin bir anlaşmaya varmaya odaklanıyor. Ayrıca Viyana görüşmelerine katılanlara göre istişare sürecinin doğru yolda olduğu ve nispeten iyi bir ilerleme kaydedildiği göz önüne alındığında temelde bir geçici anlaşmaya gerek de kalmamıştır. Batılı taraflar özellikle de Amerika, İran'a yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması için siyasi iradesi ve ciddiyetini göstermek için Viyana'da sadece nihai bir anlaşmayı düşünmelidir. Müzik.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Erivan'dan Bakü'nün son tutumlarına tepki başlığını taşıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan makamları arasındaki sözlü atışmalar ve gerginlikler devam ediyor. İki taraf karşılıklı olarak birbirlerini farklı bahanelerle suçluyorlar. Ermenistan topraklarının bir kısmını ele geçirmek için çıkmaza giren Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri, Ermeni yetkililerle tartışma ve çatışma politikalarını bir kez daha masaya yatırmış görünüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye makamlarının taleplerini karşılamak için 9 Kasım 2020 gece yarısı Rusya Devlet Başkanı arabuluculuğunda imzalanan Dağlık Karabağ Barış Belgesi'nin 10 maddelik hükümlerine bir madde daha eklemeye çalışmıştır. Bu maddeye göre Erivan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana bölgesi ile Nahçıvan bölgesi arasında bağlantının kurulması için bir koridor oluşturmalı. Bu bağlamda Ermenistan'ın güneyindeki Siyunik eyaletinin topraklarının bir kısmını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmelidir. Bakü yetkilileri koridora Zengezur veya Türk koridoru adını vermişlerdir. Ancak Ermeni yetkililer Bakü'nün talebine karşı çıkıyor. Erivan hükümeti Bakü yetkililerinin medyadaki taleplerine yanıt olarak bu tutumlarını defalarca yinelemişlerdir. Bakü ile Erivan arasındaki görüşmeler ön koşulsuz olarak belirlenmiş olmasına rağmen Bakü, Erivan'ın bu alandaki inkarlarını Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile görüşmelerde ön şartı olduğu propagandasını yapmak istiyor. Bu bağlamda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Honanyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Erivan'ın Bakü ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik ön koşullarıyla ilgili son suçlamalarını reddetti ve şu açıklamada bulundu. Ermeni tarafın sınırların belirlenmesi için herhangi bir ön koşulu yok.
Vahan Hunanyan sözlerinin devamında şöyle dedi. Ermenistan'ın sınırlarını belirlemek için ikili komisyonun kurulmasına ilişkin tutumu varılan anlaşmalarla uyumludur ve bir ön koşul söz konusu değildir. Ermenistan diplomatik servisinden bir sözcüsü de şunları söyledi. Erivan'a göre 14 Aralık barış anlaşmalarına göre sınır çizme çalışmaları mümkün olan en kısa sürede başlamalı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan 14 Aralık 2021'de Avrupa Konseyi'nin arabuluculuğu ile karşılıklı olarak iki ülkeden güçlerin geri çekilmesi sürecini başlatmak için anlaştılar. Daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderleri 9 Kasım 2021 gece yarısı ve Ocak 2021'de Moskova'da bir barış anlaşması imzalamıştı. Ancak mevcut durumda politikacıların ve yabancı güçlerin Kafkasya milletlerinin kültürüne müdahalesinin iki komşu ülkeyi Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'ndan uzaklaştırabileceği ve bölgedeki savaş ateşini yeniden alevlendirebileceğine şüphe yoktur. Bu bağlamda Çağdaş Ermeni Tarihi alanında Michigan Üniversitesi'nde deneyimli bir profesör olan Gerard Libaria'dan şunları inanıyor. Türkiye'nin 2. Dağlık Karabağ Savaşı'na doğrudan müdahalesi durumu karmaşık hale getirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan için bu savaş artık iktidarın itibarı, ulusal kimliği ve meşruiyeti koruma davasına dönüştü. Tüm bunlara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasındaki sorunlarının sürekli arttığı mevcut durumda, Müslüman Azeriler ve Ermenilerin yakınlaşması sürecinde bazı yabancı hükümetlerin etkili rolünü görmek kolaydır. Kafkasya'daki milletler her zamankinden daha fazla yakınlaşmaya ihtiyaç duymaktadır. Bakü-Erivan görüşmelerinin genel bir özeti ve Güney Kafkasya'da iki taraf arasındaki çatışmanın gözden geçirilmesi, Bakü ve Erivan'ın ancak üçüncü bir gücün müdahalesi olmadan kalıcı barışa kavuşabileceğini gösteriyor. Çünkü herhangi bir dış müdahale Karabağ barış sürecini gerçek yolundan saptırabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1400, Hicri Kamere 22 Cemadüsani 1443 ve Miladi 25 Ocak 2022 Salı. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1357'de Despot Şah Unsul denen İran'ın birçok kentinde iki kişiden daha fazla insanın bulunduğu gösterilerin yapılmasını engellemelerine rağmen halk Şah'ın tüm uyarılarını hiçe sayarak geniş protesto gösterileri düzenledi. Şah'ın satılmış unsulları göstericilere karşı en şiddetli yöntemlere başvurmalarına rağmen gösterileri kontrol edemediler. Şu an güvenlik güçleri inkılapçı halka karşı şiddet ve baskı yöntemlerini kullanmaları neticesinde onlardan birçoğunu şehit ettiler. Aynı günde Tahran'da hava kuvvetlerine bağlı birçok subay toplanıp caddelerde hazır bulunarak batılıların çizgisinde olan Şah rejimine karşı protesto gösterisi düzenlediler ve rahmetli İmam Hümeyni'nin emirlerine bağlı kalacaklarını vurguladılar. Onlar söz konusu gösterilerin sonunda yayınladıkları bildiride Despot Şah rejiminin işlediği sayısız cinayetlerini kınarken İslam inkılabı yolunda canlarını bile feda etmeyi hazır olduklarını bildirdiler. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1363'te İranlı alim Molla Abdullah Mudarris Gürci vefat etti. Hicri Şemsi 1275'te İran Kürdistanında fazıl bir ailede dünyaya gelen Molla Abdullah Mudarris Gürci dini ilimler alanında eğitim gördü. İlk başta kardeşi Muhammed, daha sonra bölgedeki diğer alimlerden feyzler alan Gürci birçok öğrenci yetiştirdi ve İran'ın Kürdistan eyaletinde, özellikle İran'ın batısındaki Sanandaj kentinde İslam öğretileri tebliğ etti. ...9 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1391'de İranlı çağdaş ressam Muhammed Asefzade Kazvini vefat etti. Bu ünlü sanatçı Hicri Şemsi 1387'de İran'da önde gelen isimlerden sayıldı ve birçok ödül kazandı. Asefzade uluslararası Beyrut, Fransa, Belçika, Polonya, Mısır ve Güney Kore resim ve karikatür festivallerine katılarak 250'den fazla ödüle layık görüldü. ...1052 yıl önce bugün Hicri Kamere 22 Cemadüsani 391'de Müslüman şair İbni Hacac tarihi bir rivayete göre vefat etti. Bağdat kentinde dünyaya gelen İbni Hacac gençken şairliğe yöneldi ve ünlü şair olan Muhlebi ile tanıştı. İbni Hacac günümüzde Bağdat Kütüphanesi'nde bulunan 10 ciltlik divane kaleme aldı. ...16 yıl önce bugün 25 Ocak 2006'da Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Filistin Özel Hükümeti parlamento seçimlerinde göz kamaştırıcı bir zafer elde etti. Yabancı gözlemcilerin de katıldığı söz konusu seçimlerde Hamas Batılı Devletler ve Soykırımcı İsrail rejiminin menfi propagandalarına rağmen parlamentonun toplam 132 sandalyesinden 76'sını elde etmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Merkez Bankası'nı ve faizi önemsizleştirdik.
Yeni Asya.
Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı.
Yeni mesaj.
Enerji bağımlılığında Cumhuriyet rekoru kırıldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 23 Ocak tarihli Karar gazetesinde Anayasa Mahkemesi'nde partili üye tartışması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, AK Parti'den 3 defa milletvekili adayı olmuş, AK Parti il başkanlığı yapmış, mecliste de iktidar blokunun oylarıyla seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi yetkisindeki atamalarda AK Parti'den milletvekili yapmış bir hukukçuyu Anayasa Mahkemesi'ne üye atamıştı. Üyeliği devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yine Erdoğan'ın atadığı Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri de AK Parti iktidarında Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak çalışıyordu. Bu tablonun yanında Anayasa Mahkemesi kararlarında iki farklı çizgi de giderek belirginleşiyor. Hak eksenli, yani hak ve hürriyetleri öncelik veren üyeler, kamu otoritesinin yahut mahkemelerin takdir yetkisine öncelik veren üyeler. Erdoğan'ın atadığı üyeler arttıkça bu ikinci eğilim güçlenmektedir. Birçok örnekte sadece çok tipik bir tanesi. Anayasa Mahkemesi'nde Başkan Zühtü Arslan dahil 7 üye Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam ettirilmesini hak ihlali saymış ama 8 üye hak ihlali saymayarak tutukluluğun devamını uygun bulmuştur. Ben bir hukuk fakültesinde hoca olsam bu kararı öğrencilerime ders olarak okutur, tartıştırırdı. Sayın Yaşar partili kimliği olduğu halde atanmasında hukuki ve etik sakınca görmüyor. Evet, hukuki engel yok, etik ise anlayışa göre. Bu noktada eski Barolar Birliği Başkanı merhum avukat Özdemir Özok'tan bahsetmek isterim. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer merhum Özok'u Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamış fakat CHP'li olduğunu belirten Özok, CHP'li oluşunun kendisini seçen Cumhurbaşkanı ile Yüksek Mahkemenin tarafsızlığını ve saygınlığını tartışma konusu yapıp yıpratmaması için görevi kabul etmeyeceğini açıklamıştı 19 Temmuz 2003. O zaman ben de Özok'un bu erdemli tavrı için Cumhurbaşkanı'nın duymadığı bu kaygıyı Sayın Özok'un duyması elbette alkışlanacak bir kişilik ifadesidir diye yazmıştım. Milliyet 20 Temmuz 2003. Demokratik rejimlerde siyasi organlar anayasa mahkemelerine üye seçerken siyasi eğilimlerin etkili olması tabidir. Fakat bizdeki durum gayri tabidir.
Mehmet Kara 23 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde medya boğulmaya çalışılıyor başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomik kriz sebebiyle zaten çok zor günler geçiren gazete ve televizyonlar bir yandan da resmi kurumlar tarafından kesilen cezalar, verilmeyen ilanlar ve basın kartları ile adeta boğulmaya çalışılıyor. İktidara muhalif gördükleri medyaya her türlü baskı, yıldırma ve cezalar artık dayanılmaz boyutlara geldi. Oysa demokrasilerde muhalefet olmazsa olmazdır. İktidarların yanlış yapmasını önler. Ayrıca muhalefet olmazsa o yönetime demokratik yönetim de denilemez. bu durumda tam ve gerçek demokrasiden de bahsedilemez diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidara yakın medya ve basın kuruluşları 1 Ocak'tan itibaren başlaması gereken resmi ilan tarifelerinin belirlenmemesinden şikayet edip acil açıklanması gerektiğini söylerken, diğer yandan yıllardır resmi ilan verilmeyen, aylarca ilan cezası alan gazeteleri görmemezlikten geliyor. Bu da basının inandırıcılığını ve güvenirliğini zedeliyor. AKP iktidarları döneminde zaten var olan basında ayrımcılık yapan akreditasyon uygulaması 2014 yılından beri çok sert şekilde uygulanmasıyla başlayan baskı, sindirme ve cezalandırma medya organlarını sıkıntıya sokuyor. İletişim Başkanlığı ile basın kartları, RTÜK ile televizyonlar, basın ilan kurumu ile ulusal ve yerel gazeteler adeta terbiye edilmeye çalışılıyor. Bu ne basın hürriyetiyle ne de adalet ile izah edilebiliyor. Gerçi bunları dikkate alan da yok. Resmi ilanlar hariç kamu kurumlarının verdiği ilanlar bile iktidara muhalif görülen medyaya verilmiyor ya da verdirilmiyor. Hatta özel ilanların verilmesi bile tehditlerle engelleniyor. Bütün bunları RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bir televizyon kanalındaki ana haber bülteni spikerinin bir yorumunu etkileyip, tarafsızlık medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın ettiğini gereğidir. Fox ana haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır sözleriyle bir kez daha hatırladık. Elbette bir televizyon kanalı için inceleme başlatılabilir ama bunu sosyal medyadan duyurmak gerekir mi? Önce bunu sorgulamak lazım. Aynı uygulama iktidara yakın medya için yapıldı mı? Yapıldıysa bu da sorgulanmalı. Tarafsızlık ve etik değerler bunu gerektirir. Öncelikle şu soruların cevaplarını verilmesi gerekmez mi? İktidarı eleştirmek, spikerin muhalefet lideri gibi davranması, başlı başına bir inceleme başlatılması için yeterli mi? Bülten biter bitmez, bir kurumun başkanının sosyal medya hesabından açıklama yapması ne kadar etik? Hele de bunun kurumun resmi Twitter adresinden etkilemek ne kadar doğru? Cevabı aranan başta sorularda var. Gazete ve televizyonların tarafsızlığı ve etik kuralları sadece muhalif medya için mi geçerli? İktidarı destekleyip muhalefeti hain, terörist gibi yakışıksız sözlerle yaftalayan medya için geçerli değil mi? Onlar için etik kurallar işlemiyor mu? Eğer kanunlara uymayan, terörü destekleyen, hakaret, aşağılama yapan medya kuruluşu varsa bunun cezası elbette verilecektir. Buna kimsenin itirazı olmaz, olamaz. Ancak bu sadece muhalif medyaya uygulanınca ne basın hürriyetinden ne de basın etiğinden bahsetmek samimi olmuyor. Sadece geçen yıl gazete ve televizyonlara uygulanan cezalara bakıldığında bile iktidara yakın medyaya neredeyse hiç uygulanmayan cezalar, iktidara muhalif görünen medyaya ağır şekilde uygulandığı görülecektir.
Tahran Radyosu.
İrfan Hüseyin Yıldız 23 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Yeni Ekonomik Model Çalışır mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye ekonomisinde 2001 krizinden sonra 2021 yılına gelinceye kadar düzenli olarak reel faiz ödenmiş. Bu sayede kurların düşük kalması sağlanmıştır. Bu dönemde Amerika kaynaklı mali krizin 2008 yılında yarattığı daraltıcı etki bir kenara bırakılırsa ekonomide sürekli büyüme gözlenmiştir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez Bankası faiz sebep enflasyon sonuç varsayımından hareketle 23 Eylül tarihinden itibaren politika faizlerini kademeli olarak %19'dan %14'e düşürmüş, beraberinde döviz kurlarının hızla yükseldiği bir döneme girilmiş, dolar kuru yaklaşık 3 ayda 8.63 TL'den 18 TL'ye çıkmıştır. Ekonomi yönetimi kurları kontrol etmekten vazgeçtiğini ve değersiz Türk lirasının yaratacağı rekabet gücünü kullanarak dış ticaret ve dolayısıyla cari dengeyi sağlama yoluna gideceğini ve yeni ekonomi modele geçtiğini açıklamıştır. İhracata dayalı büyüme modeli olarak da ifade edilen yeni ekonomik modele göre, Türk lirasının zayıflaması ihracatı arttıracak, ithal mallar pahalı hale geleceği için ithalatı azaltacak ve cari denge sağlanacaktır. Modelin bir diğer ayağı olan düşük faiz politikasına uygun olarak faizlerin indirilmesi, bu sayede yatırımların artması ve büyüme, istihdam artışına ulaşılması öngörülmüştür. Hemen ardından çelişkili bir politikayla 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat düzenlemesi getirilerek döviz kurunun kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Ancak enflasyon yükselirken döviz kurlarını sadece talep koşullarına müdahale ederek çözmeye çalışmak, bazı sorunların sadece ertelenmesine ve sonrasında daha güçlü biçimde ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ayrıca politika faizindeki indirime rağmen piyasada mevduat ve kredi faizleri düşmemiş, aksine artmıştır. İhracat artışının ithalata olan bağımlılığı artmış, ihracat içindeki yüksek teknolojili ürünlerin oranı sadece %2.8 civarında kalmıştır. İhracat artışları yeni yatırımlar oluşturmak yerine ham madde ve ara malı ithalatını ve kapasite kullanımını arttırmış, ancak aleyhimize dönen dış ticaret hadleri, artan dış açıklar nedeniyle ülkeden kaynak transferine sebep olmuş. Daha çok ithalat yaptığımız ülkelerin üretimine ve istihdamına katkı vermiştir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Yemen ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinliğine misilleme saldırı yapması,
Suudi koalisyonun Yemen saldırılarına misillemede bulunması
ve Irak parlamentosunda siyasi rekabetin devam ettiği bir sırada teröristlerin saldırılar gerçekleştirmesi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Yemenlilerin 17 Ocak 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik fırtına operasyonu geniş yankı buldu. Yemen Ordusu ve Halk Komitesi'nin Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinliğine İHA ve füze saldırının ardından ADNOC petrol firması depoları yakınlarında bir patlama yaşanırken bir patlama da uluslararası Abu Dhabi Havalimanı'nda meydana geldi. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Yemenlilerin fırtına operasyonu adı verdikleri saldırı büyük tepkileri beraberinde getirdi. Batı Asya pratikte bu saldırıya karşı farklı tutumlar sergiledi.
Direniş grupları Birleşik Arap Emirlikleri'nin şirretlikleri ve başta Yemen olmak üzere bölgeye müdahalelerini kınarken Yemenlilerin operasyonunu bir zafer olarak saydı. Irak'ın Nuceba İslami Direniş Siyasi Konseyi Başkanı Şeyh Ali El Esedi, Twitter'dan paylaştığı mesajda bölgede şirret ve istikbarın kolu olan, yakın menşesi olan emirlikler rejimine karşı kazanılan zaferi, kendilerinin ulusal kurtuluş hükümetindeki azade kardeşlerine tebrik ettiler. Arap ülkeleri ya sessiz kaldı veya Yemenlilerin operasyonunu kınadılar. Hatta Abu Dhabi Veliahtı'nın Güney Kore Cumhurbaşkanı ile daha önceden planlanan ziyaretini iptal etmek zorunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri, Husi silahlı güçlerin operasyonunun bölge istikrarını zayıflattığını ve güvenliğinin kaderini etkilediğini iddia etti. Bu arada Suudi Arabistan en sert tepki gösterdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırgan Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e saldırılarını göz ardı ederek, Husi silahlı güçlerinin bölge ve dünyanın güvenliği, barışı ve istikrarına bir tehdit olduğunu iddia etti. Arabistan bu siyasi tepkiye ilaveten uygulamada da Yemen'e saldırı düzenledi. Suudi saldırgan savaş uçakları Yemen'in batısındaki Sana'da bir yerleşim bölgesine saldırdı. Bu cinayette aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 12 kişi şehit olurken 11 kişi de yaralandı. Bu arada Arap olmayan Batı Asya ülkelerinden Türkiye'de Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırısını kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'in Abu Dhabi'ye karşı operasyonunu terörist saldırı niteleyip Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içinde olduğunu belirterek operasyonu kınadı. Ankara'nın bu tutumu tabii ki son günlerde Abu Dhabi ile gergin bir dönemin ardından ilişkileri normalleştirme sürecine girmesiyle ilgilidir.
Amerika ve bazı Avrupa ülkelerde Yemenlilerin fırtına operasyonuna tepki gösterdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı muzaffer operasyonunu kınarken bu operasyonun başta Abu Dhabi havaalanı olmak üzere sivil bölgelere hedef aldığını iddia etti. Aslında son 7 yıldır Yemen'e karşı Suudi Emirlik Koalisyonu'nun savaşının en büyük kurbanları siviller olurken Amerika sivil bölgelerin hedef aldığını iddia ediyor. Önceki gecelerde de Suudi'ye Amerikan saldırgan savaş uçakları doğrudan sivil evlere saldırdı ve birkaçını yıktı. Ancak Yemenli sivillerin hedef alınmasına Amerika veya Avrupa ülkelerinden herhangi birisi tepki göstermedi.
Batı'nın bu ikili tutumu, insan haklarının batılı güçler tarafından hala seçici ve çıkarcı bir tavırla karşı karşı olduğunu tam olarak kanıtlıyor. Üstelik iddia edilen normlar ise büyük güçlerin çıkarları ile paralel olmayan insanların kurban edildiğinde anlam ifade etmediğini ortaya koyuyor. Hiç kuşkusuz Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı düzenledikleri operasyon, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki meşru savunma örneğidir. Zira Birleşik Arap Emirlikleri özellikle son aylarda Yemen karşıtı saldırılarını bir kez daha arttıran saldırgan Suudi Koalisyonu'nun ana üyelerinden biridir.
Suudi Arabistan savaş uçakları Yemen'in kuzeyinde yer alan Saada vilayetinde bir cezaevini bombalaması sonucu en az 77 kişi hayatını kaybetti. 230 kişi de yaralandı. Suudi koalisyonunun Yemen'deki cinayetleri durmadan devam ediyor. Suudi rejimi yeni cinayetinde Sa'da vilayetinde bir cezaevini bombaladı. 2022 yılının başlamasıyla Yemenlilerle Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında çatışmaların şiddet kazandığı gözleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e giden bir gemiye el koymasının ardından Yemen Deniz Kuvvetleri de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu. Yemenlilerin bu girişimi Suudi koalisyon için savaşta önemli bir yenilgiydi.
Yemenliler bundan önce de defalarca Birleşik Arap Emirlikleri'ni savaşa katılma konusunda uyarmıştır. Abu Dhabi'nin silah taşıyan bir gemiye el koymasının ardından Yemenliler Abu Dhabi'ye karşı bir operasyon düzenleyerek Abu Dhabi Havalimanı ve sanayi bölgesini İHA ve füze ile hedef almış ve birkaç kişinin ölmesi ve yaralanmasına yol açmıştır. Suudiler ise 21 Ocak'ta Sa'de vilayetinde bir cezaevini bombaladı. Tam bir cinayet olan bu saldırı sonucu en az 77 kişi hayatını kaybederken 230 kişi de yaralandı. Bunların neredeyse hepsi sivil insanlardı. Suudiler bu saldırı ile iki hedef peşindedir.
Tahran Radyosu.
Suudiler intikam amaçlı saldırıyla Yemenlilerin Abu Dhabi'ye yönelik fırtına operasyonunun intikamını almaya çalıştılar. Aslında Riyad bu saldırıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e karşı savaşta birlik olup işbirliği içinde olduklarını göstermek istedi. Diğer yandan Suudiler bu saldırıyla Yemenlileri uyarmayı ve panikletmek isteyerek Yemenlilerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarının sürmesine ağır yanıt verecekleri mesajını göndermeye çalıştılar. Bu doğrultuda Ensarullah Siyasi Konsey üyelerinden Muhammed Bayiti, Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonunun hedefinin Yemenlileri korkutmak ve dehşete düşürmek olduğunu söyledi.
Suudilerin Sa'de ve Yemen'in diğer noktalarına yönelik saldırılarıyla ilgili diğer bir konu ise batılı güçler ve uluslararası örgütlerin sessizlik ve ataletidir. Yemenlilerin pazartesi günü Abu Dhabi'ye düzenlediği saldırı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve batılı güçler tarafından kınanırken, Suudilerin sivillere yönelik saldırısına yönelik ciddi bir tepki gelmedi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi koalisyonun saldırısına değinmeden, Yemen genelinde saldırılar ve çatışmaların şiddetlenmesinin durdurulması gerektiğini, tüm taraflardan münakaşaya son vermek için barışçıl ve diplomatik bir çözüme bağlı kalmalarını, Yemen halkının barış içinde yaşamayı ve kendi geleceğini belirlemeyi hak ettiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Suudi koalisyonun cinayetlerine kınamazken Yemen'deki tüm savaş taraflarına, siviller ve sivil nokta ve mekanlara saldırının uluslararası insani yasalar uyarınca yasaklandığını kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca bu saldırılar hakkında acil, etkin ve şeffaf biçimde inceleme yapılması ve hesap verilmesini istedi. Kuşkusuz bu tür atıl tepkiler ve hatta destek niteliğinde olan yaklaşımlar Yemen'e karşı Suudi koalisyonunun savaşının son bulmamasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda Yemenliler bu cinayetlere kararlı şekilde yanıt verilmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar. Diplomasinin sonuç vermediğine göre Yemenliler ile Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında çatışmaların tırmanabileceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yabancı firmaları bu ülkeyi terk etmeye çağırarak Yemenlilerin saldırıları yüzünden hasar görmemeleri için bu tavsiyede bulunduğunu söyledi.
Irak parlamento seçimleri 10 Eylül 2021'de düzenlenmesine rağmen bu seçimlerin üzerinden 3 aylık bir sürenin geçmesine karşın siyasi gruplar ve partiler hala büyük koalisyonu kuramamış ve sonuçta başbakanı seçme yolunda ardından da kabinenin oluşturulmasında adım atamamıştır. Bu karışık siyasi ortamda IŞİD terör örgütü de saldırılarına yeniden başladı. Bu bağlamda ondan fazla IŞİD üyesi Cuma sabahı erken saatlerde Diyale vilayetinde Irak ordusuna ait bir üsse ani bir saldırı düzenledi. Saldırıda biri subay başta olmak üzere 11 asker öldü.
Irak Başbakanı terör örgütü IŞİD'in Diyale ilindeki Irak ordusu mevzilerine düzenlediği ve 11 Irak askerini öldürdüğü saldırının ardından saldırıyla ilgili acil soruşturma talimatı verdi. Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı Cuma günü yaptığı açıklamada Diyale ilinde orduda görev yapanlara yönelik terör suçunun cezasız kalmayacağını ve Irak güçlerinin katil teröristlere kısa sürede karşılık vereceğini duyurdu.
Irak Başbakanı, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bu eylemlerin tekrarını önlemesi ve teröristleri her yerde takip etmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada Irak Halk Seferberliği olarak bilinen Haçlı Şabi Kurumu Başkanı Falih El-Feyyaz, ordu ile Haçlı Şabi'nin düşmana karşı savaşı birdir ve Irak, canilerin kalıntılarını temizleme gücüne sahiptir dedi. Feyyaz saldırıyı kınayan ve kurbanların ailelerine duyduğu sempati dile getiren bir bildiri yayımlayarak terörün ortadan kaldırılması olan ortak hedefin hizmetinde halk seferberliğinin tüm imkanlarını kullanacaklarını söyledi. Konu hakkında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Başta şunu belirtmek gerekiyor. Irak'ta oldukça biliyorsunuz Kazimi yönetimindeki hükümet tamamen Amerika'nın istediği bir hükümet. Açıkçası Amerika'nın yönlendirmesiyle hükümet devam ediyor. Daha çok Kazimi hükümetiyle işte Irak Kürdistan'ın içerisindeki Erbil yönetiminin içerisinde de biliyorsunuz Barzani ailesi, yani Mesut Barzani'nin ailesiyle biraz daha endeksi hale getirerek devam ettiriyor. Yani biraz daha zoraki bir hükümet olduğundan kaynaklı açıkçası çok fazla sorunlara gebe olmak, halkın mevcut problemlere bakış açısını dile getirmek ya da halkın taleplerine ilişkin bir takım yeni yöntem ve metotları geliştirmekte oldukça uzak. Çünkü çok daha üst seviyeden, yani dediğimiz başka yönlendirmelerle getirilen bir şu anda yönetim var ve bu yönetim de açıkçası çok fazla o Irak'ın biliyorsunuz yapısal durumu çok farklıdır. Yani inançlar var, işte ırksal etnikse var, bunlar hepsi bunları hepsini bir potada toplamak, aynı zamanda da ciddi bir ekonomik kriz var tabii. Bu ekonomik krizle birlikte yani tabana kadar indirmek ve tabanda bu sorunları bir şekilde çözebilmek adına çok ciddi bir yetersizlik var ve bu konuda da açıkçası yani bu konuda da bundan sonra da Irak'ta yani bu metodun tutabileceğini çok fazla düşünenlerden değilim. Çünkü sürekli bir üst kesim var ve üst kesim üzerinden bir yönetim biçimi sürdürülmeye çalışılıyor. Yani tekrar söylemek gerekirse yani halkın bir şekilde halkın sorunlarına ilgilenebilmek, sorunlarını çözebilmek için hükümetin çok fazla bir inisiyatifi yok. Daha çok biliyorsunuz bu hükümet Kazimi'nin yönetimindeki hükümet de uzun bir iktidarsızlıktan sonra yani ciddi bir sorun yaşanmıştı ve hükümet kurulmuyordu. Sonra Amerikan ciddi bir şekilde inisiyatif koydu ve Kazimi'yi çok iyi bir şekilde kendisi yönlendirerek aslında bir başbakan olarak göreve getirdiler. Yani dediğim gibi yani daha çok üst perdeden bir hükümet yani olduğu sürece açıkçası bu sorunları çözmek çok zor ve bundan sonra da bu istikrarsızlık biraz devam edecek.
Sayın İhsan Kaçar'a bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli yeni seri sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde SİPEK ve İran ile Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği anlaşması ile ilgili konuşup, İran'ın Çabahar Limanı ve Pakistan'ın Gwadar Limanı'nın bu projelerdeki rolünü ve konumunu ele alacağız.
Büyük bir Çin projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesinin parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru, SİPEK ve İran-Çin Mutabakat Anlaşması Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi kapsayacak. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemonik güç rekabetinin bir parçası olacak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabeti de kızıştıracaktır.
En önemli petrol ve doğalgaz enerji sahasının yoğunlaştığı bölge olan Fars Körfezi bölgesi, Hürmüz Boğazı üzerinden Arap Denizi ve Umman Denizi'ni geçerek Doğu ve Batı tüketici pazarlarına açılıyor. Bu dizi sohbetimizde ise İran, Pakistan, Çin ve Afganistan bölgesel yakınlaşmasının Çin-Amerika rekabeti üzerindeki etkilerini incelemeye çalışıyoruz. Bu bölümde ise Pakistan ile Çin arasındaki SİPEK Ekonomik Koridor Anlaşması'nı ve İran ile Çin arasında yapılan 25 yıllık işbirliği anlaşmasını ve Çabahar ve Gwadar Limanı'nın konumlarını ve rollerini ele alacağız.
Hem İran'ın güneydoğu bölgesinde Sistan ve Bulucistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı hem de Pakistan'daki Gwadar Limanı birbirine yakın Hint Okyanusu ve Umman Denizi kıyılarında bulunan okyanus limanlarıdır. Her iki limanında Hint Okyanusu'na erişimi vardır ve her ikisi de Orta Asya'nın karayla çevrili ülkelerine giden yolun kapısı sayılmaktadır. Bu iki liman hususunda ve bu rekabette iki önemli aktör bulunmaktadır.
Irak-Bas rejimi İran'a savaş dayatmadan önce Çabahar uzak, ücra ve önemsiz bir bölge olarak görülüyordu. Ancak Irak ordusu Hürrem şehri işgal ettiğinde İranlı siyasi ve askeri yetkililer Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki savaşın zorluklarını aniden fark ettiler. Bu nedenle Çabahar doğrudan Hint Okyanusu'na açılan Hürmüz Boğazı'nın dışında bir liman olarak jeopolitik ve jeoekonomik önem kazandı.
Bu aşamada Çabahar'ın benzersiz özellikleri Hintli şirketlerde dahil olmak üzere yabancı yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Çabahar, Umman Denizi'nde kuzey, güney ve batı doğu yönünde iki önemli koridorun kesişen noktasında stratejik bir bölgede yer alan Hürmüz Boğazı dışında kalan tek İran Okyanus limanıdır. Bu limanın tesisleri Orta Asya ülkelerine emita ve mal ihraç etmek için çok uygun koşullara sahiptir. Ayrıca açık sulara erişimi olmayan Orta Asya ülkeleri ve Afganistan, Çabahar Limanı üzerinden İran'ın karayolu ve demiryolu tesisleri aracılığıyla Hint Okyanusu'nun açık sularına erişebilmektedir.
Genel olarak stratejik Çabahar Limanı bölge ülkelerinin ithalat ve ihracatını kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilmektedir. Aynı zamanda Hindistan alt kıtasının Kafkasya, Rusya ve Doğu Avrupa ile bağlantısını kolaylaştırmak için de merkezi öneme sahiptir. Hindistan'ın Amerika'nın dönem başkanı Donald Trump yönetimine danışarak Gwadir'da Çin ile rekabet halindeki Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarından çağbaharı çıkarması ve bu limanı bu yaptırımlardan muaf tutma talebi bu benzersiz özelliklerden dolayıdır.
2018 yılında Rusya'nın St. Petersburg kentinde İran, Rusya ve Hindistan arasında önemli bir anlaşma imzalanarak Hindistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasında Çabahar'ın büyük önem taşıdığı Kuzey-Güney Koridoru faaliyete geçti. Rotanın alan ve zaman açısından diğer geleneksel rotalardan ve koridorlardan yaklaşık %30 daha ucuz ve tasarruflu olduğu tahmin ediliyor. İran'ın doğu bölgelerinin gelişmesinde Çabahar'ın oynayabileceği role ve transit avantajlarına ek olarak Çabahar coğrafi bölgesinde yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan Mekran kıyılarının stratejik konumu da önemli bir özellik sağlamaktadır. Bu liman askeri açıdan da büyük öneme haizdir.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti donanmasının Çabahar'daki Pesabender'de konuşlandırılması, İran donanmasının manevra kabiliyetini Fars Körfezi'nin ötesinde Hint Okyanusu'nun açık ve uluslararası sularına kadar genişletirken, İran donanmasının etkin bir mevcudiyete sahip olmasını da sağlıyor. Bölge genelinde nakliye güvenliğini sağlamak için bu kapasitenin kullanıldığı görülmektedir. Bu durum yeni İpek yolunun güvenliği açısından da önemlidir.
Geçmişte Gwadir bölgesi Pakistan'ın Mekran sahillerinde bulunan birkaç küçük balıkçı köyünden oluşuyordu. Bu küçük liman 200 yıl Umman Sultanı'nın egemenliğinde kaldı. Gwadir Limanı 1971 Hint-Pakistan Savaşı sırasında önemli ve stratejik Keraçi Limanı'nın Hint ordusu ve donanması tarafından tamamen kuşatılması ve Hint donanmasının eline düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla önemli hale geldi. Bu stratejik zafiyetin farkına varan Pakistan ordusu daha uzak bölgelere bir donanma konuşlandırmayı düşündü. Keraçi'ye 800 kilometre uzaklıktaki Gwadir Limanı Hint donanmasının ulaşamayacağı en uygun yer olarak kabul edildi. Ayrıca Pakistan ve Çin SIPEC veya Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesini imzaladığında Gwadir Limanı büyük Çin yatırımıyla büyük bir terminal olarak geliştirildi ve bugüne kadar Gwadir Limanı'nda birçok proje uygulandı.
Asya çalışmaları alanında İranlı bir araştırmacı olan Hüsamettin Hüccetzade, Gwadir'deki küçük balıkçı limanını önümüzdeki yıllarda bir mega limana dönüştürecek ekonomik ve ticari duruma ek olarak Pakistan ve Çin donanmalarının görünüşe göre ortak bir donanma üssü inşa ediyor olduğuna da inanıyor ve şöyle diyor. Gwadir'da ortak bir deniz üssü kurulmaktadır. Pakistan donanmasını Keraçi Limanı boğazından çıkaracak bir üsten söz ediyoruz. Pakistan böylece Hindistan donanmasına karşı kırılgan durumdan da kurtarılacaktır. Çin için de Hürmüz Boğazı'na yakın okyanusta yakıt transferlerine gözetim yapması ve denetim gücünü sağlamaktadır.
Çabahar ve Gwadir'ın stratejik konumunun önemi ve bölgesel yakınsamadaki rekabet yerine tamamlayıcı rolleri göz önüne alındığında diğer ülkelerde Gwadir ve Çabahar limanına yatırım yapmaya hazır oldukları söylenebilir. Umman, Katar ve Suudi Arabistan bölgedeki Arap ülkeleri arasında Pakistan hükümetiyle rafineri ve petrokimya inşa etmek için sözleşmeler imzalayan ülkeler arasında yer alıyor. Çin ve Rusya'da Çabahar Limanı için önemli planları vardır. Bu nedenle Mekran kıyılarının iki önemli limanı olan Çabahar ve Gwadar'ın nihayetinde ortak çalışmak zorunda olacağı ve gereksiz rekabetleri önleyeceği ve ülkeler için bölgesel yakınsama zemini sağlayacağı söylenebilir. Bölgede özellikle su ve kara yolunun canlandırılması şeklinde yeni bir İpek yolu da önemli bir birleşme eksenidir. Bu açıdan bakıldığında İranlı yetkililer bölgenin kalkınmasında Çabahar ve Gwadar limanlarının tamamlayıcı rolünü defalarca vurgulamıştır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine de gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'yi İslam Cumhuriyeti'nin Şeceri-i Teyyibe'ye benzeterek onun kalıcılaştığını ve güçlendiğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an'ın ayeti şerifi şöyle buyuruyor. Görmedin mi Allah nasıl örnek getirmedi? Temiz söz tertemiz bir ağaca benzer. Kökü sabittir, dalları budakları gökte. Meyvesini her zaman verir Rabbinin izniyle. Tayyip kelimesi doğru eylem, temiz eylem, Allah için eylem gibidir. Ki bu geriye kalıyor. Yerde kök salıyor, güçleniyor ve faydalı olur. İslam Cumhuriyeti nizamı bir nizam olarak, bir hükümet olarak, siyasi bir düzen olarak güç açısından 30 yıl öncesine benzemez. İki ayet sonra şöyle buyuruyor. Allah insanlara dünya yaşayışında da ahirette de o sabit sözle sebat verir. Yine aynı tespit ve ispatı tekrarlıyor. Bu faktörleri görmek gerekir. Bizim hesaplarımızda bu faktörler hesaba katılmalı. Tüm saadet ve şekavet ve ilerleme ve gerileme faktörleri ve başarıya ulaşmalar veya ulaşmamalar, duygu ehli olanlar, maddiyat ehli olanların gönül bağladıkları sıradan maddi faktörler çerçevesinde kısıtlanamaz. Bu faktörler yanındadır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, ne Doğu ne de Batı siyasetinin güçlü bir şekilde yerinde olduğunu belirtti. Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'da İran Başmüzakerecisi Ali Bakır Keni ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, İran'ın dış ilişkilerini dengeleme stratejisi güçlü bir şekilde izlenecektir dedi. Suriye Dışişleri Bakanı ve İran Şam Büyükelçisi bir araya geldiler. Çin'in Tahran Büyükelçisi İran'ın desteğinden dolayı minnettar olduklarını belirtti. İran Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası için tarih yazmanın arifesinde bulunuyor. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten 156 kişi hayatını kaybederken 67.023 yeni vaka yaşandı. Gaz kıtlığı nedeniyle Türkiye'de elektrik üretimi azaldı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağdaki terörist sayısının 150'nin altına düştüğünü duyurdu ve Yunanistan Türkiye'yi hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.